Bu tabii asla mükemmel anne ütopyası için yapılmış bir şey değil. Bu tamamen benim kendi tercihim. Merhaba, podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün soru cevap yapacağız. Gerçekten çok fazla soru var bana gelen. Ara ara Instagram hesabımı biliyorsunuz, Stylish Times. Oradan soruyorum. Oradan da cevaplandırıyorum tabii. Ama biraz derlemek istedim açıkçası. Çok fazla yoğun soru yani yanıtlamayacağım bugün. Bölerek yapacağım. Yani soru cevabın ilk bölümü diyebiliriz. Bana en çok sorulan 5-6 soruyu seçtim, öyle söyleyeyim. İlk sorudan hemen başlıyorum vakit kaybetmeden. Çocuğunuz uyuyor mu? Biliyorum anneler uyku konusunda çok dertli. Az evvel ben de Lidya'nın bebekliğini hatırladım. Annemle konuşuyorduk telefonda ve hakikaten çok zor. Yani uykusuzluk, ki ben normal yani annelik öncesi hayatımda işte geç saatlere kadar ayakta kalabilen, az uykuyla gününü idame edebilen biriyim aslında, ama o uykusuzluk bambaşka bir uykusuzluk. Yani arka arkaya 2 saatten 3 saatten fazla uyuyamadığınızı düşünün gece. Yani bölük bölük birer saatlik uyku falan hiçbir şekilde size olumlu etki etmiyor. Uyumuşsunuz gibi hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla çok zor günlerdi o bebeklik günleri. Buradaki kilit konu, çocuğunuza uyku eğitimi vereceksiniz. Yani buna mecbursunuz. Bazı çocuklar tabii ki kendi kendine uyuyan, hani iyi uykusuna uyuyan tipte çocuklar var diyorlar. Ama ben buna inanın o kadar inanmıyorum. Yani evet, bazı çocuk hiç uyumayan tipte, bazısı daha uyumaya yatkın. Bu kesin doğru. Ama hani hiçbir şey yapmadan da kendi kendine, en bebekliklerinden, yeni doğan döneminden bahsetmiyorum ama hani ne bileyim 4-5 aylık bir çocuk kendi kendine de böyle hani mükemmel uyuması, bilmiyorum. Yani bu bana çok gerçekçi gelmiyor. Özellikle 6 aydan sonra çocuklar iyice bilinçlendiklerinden, etrafında olan bir tane haberdar olduklarından gerçekten ilgilerin dağılması çok kolay oluyor. Bu da uykuya dalış sürecini zorlaştırabiliyor eğer siz çocuğunuza eğitim vermezseniz. Dolayısıyla bir şekilde uyku eğitimi vermeye çalışın. Benim en büyük tavsiyem olacaktır. Zaten 6 aydan önce uyku eğitimi veremiyorsunuz. Yani bu arada verebilirsiniz. Verdiren arkadaşlarım da var. Hani danışman vasıtasıyla olsun, kendi olsun, ama tavsiyeler 6 aydan sonrası. Çünkü eğitim dediğimiz şeyde birazcık disiplin gerekiyor. Ve hani 6 aydan önceki bebekler gerçekten hala anneden ayrı, hani ayrı kalmakta zorlanabiliyorlar. Yani onları çok şey yapmayalım. 6 aydan önceki çocuklar eğer çok dertli değilseniz bu konuda, öyle diyeyim. Hani dayanabiliyorsanız. Ama 6 aydan sonra artık çocuğunuzu gerçekten disiplin eğitimi verebilirsiniz. Bununla ilgili tam bir bölümüm var podcast'te. Zaten çoğunuz dinlemişsinizdir eminim. Dinlemeyenler için benim podcast bölümler kısmına bakabilirsiniz ve orada uyku eğitimini dinleyebilirsiniz. Orada bayağı detaylı anlatmıştım. Dolayısıyla çocuğunuzun uyuması sizin sağlığınız için, sadece fiziki değil gerçekten psikolojik sağlığınız için çok önemli. Dolayısıyla çocuğunuza da daha iyi annelik yapabiliyorsunuz çocuğunuz eğer uyursa. Uyuması için de dediğim gibi uyku eğitimi bence şart. Aşı konusu çok soruluyor. Çocuğunuza aşı yaptırıyor musunuz? Bütün aşıları yaptırıyor musunuz? Hangilerini yaptırıyorsunuz diye. Tabii ki devletin zorunlu tuttuğu aşıları herhalde herkes yaptırıyordur diye düşünüyorum. Ben aşı konusunu kendim değil, doktorumuzun takip etmesine uygun buldum. Bari en azından onu bir delege edeyim dedim o konuyu. Çünkü hakikaten bilgim yok bu konuda. Ben şeyde bir tip değilim yani. İşte ilaca çok karşıyım, antibiyotiğe çok karşıyım veya aşıya karşıyım. Yani öyle biri değilim. Ben hakikaten ne gerekiyorsa, hani Allah korusun hepimizi, hep sağlık versin Allah. Bir rahatsızlık durumumuz olduğu zaman ilaç kullanmam ben deyip hani böyle günlerce eziyet çeken insanlardan değilim. Herkese saygım var. Öyle insanlara tabii saygım var ama yani ben öyle değilim yani. Ben gerekiyorsa ilacını alırım, gereken şeyin. Ama tabii ki aşırı ilaç alımına ben de tabii ki karşıyım. Çocuğumla ilgili de öyle yani, gerekmedikçe, doktorumuz söylemedikçe ilaç vermeme taraftarıyım. O şekilde şimdiye kadar çok şükür devam ettik. Ama dediğim gibi önemli olan bence doktorunuzun tavsiyesi. Güvendiğiniz bir doktora gittiğinize eminim. Eğer doktor gitmiyorsanız da bence hakikaten çocuk gelişiminde güvendiğiniz doktor çok önemli. Yani biliyorum bazı insanlar uzak şehirlerde yaşıyorlar. Görevleri, işleri gereği seçemiyorlar doktoru. Yani o durumlarda tabii yine anne veya baba veya aileden biri bu işi iyice araştırıp çocuğun ikinci doktoru olmak zorunda. ben biraz o açıdan biliyorsunuz zaten bu bütün bu annelik serüvenimde ve bunu paylaşma isteğimde, dokümente etme isteğimin altında da yatan şey bir anne veya çocuğa bakan her kim ise o. Bence gerçekten her alana çok iyi hakim olmalı. Çünkü en doğru kararı o insan. Yani siz vereceksiniz. Sizin çocuğunuz. Ama örneğin aşı konusunda veya sağlıksal konularda ben gerçekten hani doktorumuza çok güvendiğim için bayağı ona bırakmış vaziyetteyim. Sanıyorum herhalde yapıyor bence. Yani bütün aşıları diyebilirim. Bütün yapılan aşıları. O yüzden de ben mutluyum. Bazı devletin karşılamadığı özel aşılardan yani durum müsait olup da yaptırmayan tanıdıklarım var. Maalesef çocukların hepsi o işte virüslerden, şimdi yanlış telaffuz etmeyeyim, virüs olmayabilir de hakikaten bu konuda dediğim gibi aşı konusunda tamamen doktora bıraktım, belli oluyordur herhalde. Ama biliyorum hastanede yatanlar oldu yani. İşte doktorumuz söylememişti bize diyen oldu. Çünkü hani dediğim gibi finansal olarak problemleri yok, aşı karşıtı değiller ama mesela yaptırmamışlar çocuklarına. Çünkü onların doktoru bunu gerek duymamış. Bu yani bence bütün aşılar yapılmalı çocuklara ki çocuklar bu tip bir şeyle denk geldikleri zaman bunu mümkün olduğu kadar az semptomla atlatsınlar. Çünkü onlar gelişme çağındalar, minikler. Hep sağlıklı olsun, hep mutlu olsun. O yüzden hani aşı konusunda ben dediğim gibi doktora bırakıyorum ama yapıyor yani bütün gereken bütün aşıları yapıyor diyeyim. Okula kaç yaşına vereceksiniz? Bununla ilgili ben bir anket yapmıştım Instagram'da aslında. Lydia ya hamileliğimin son günleriydi diye düşünüyorum. Çünkü doğumdan sonra yapmış olsaydım yani böyle bir ankete gerek duymazdım. Hemen 1 yaşında. Yok öyle alan okul yok Türkiye'de. 2 yaşında başlıyor Türkiye'de okul alımlar. Tabii ki sanıyorum kreş veya hani çalışan annelerin çocuklara bakan yerler dışında. Tabii ki oyun grupları var anneli gidilen. Benim kastettim hani çocuğunuzu bırakıyorsunuz, çıkıyorsunuz. O öğretmenlerle sınıfta ders yapıyor veya oyun oynuyor işte neyse. 2 yaşından sonra başlanıyor. Ben de mümkün olduğu zaman vermeyi planlıyorum Allah nasip ederse. Çünkü önceden bunu biraz karşıydım. Benim yeğenlerim de 2 yaşında başladı. Bir tane ortanca olan zamanı 3'e çekilmişti o yaş. Sonra tekrar 2'ye düşmüş. Niye? Önce karşıydım. Diyordum ki yani bu kadar küçük çocuk sabahın köründe kalkıyor, okula gidiyor, ne gerek var filan. Ama bu özellikle bir de pandemi annesi olunca bir evde çocuk artık herhalde aklını kaçıracak. Ben bir de hedefim onu hep playgrouplara götürmekti, işte playdate'lerdi falan. Ama inanın o kadar çok virüs ve o kadar çok hani hastalık var ki sadece COVID değil. Çocuklar arasındaki salgınlar, onlar bunlar inanın çocuğu yani götüremiyorum. Bir playdate grubumuz var mesela. Çok sevdiğim arkadaşlarımız beraberiz yani orada. İnanın yani götürdü de oraya çok gittik ama mesela son 1-2 aydır gidemiyoruz. Zaten hani benim işlerim çok yoğun. Bir türlü fırsat yani ben kendim götürüyorum çünkü Lidya'yı. Ona fırsat bulamamam ayrı. Bazı haftalar yapılamıyor. Çünkü çocuklar işte kimi RSV, kimi şu COVID olanlar var, influenza olanlar var. Yani onlar da nereden kapıyor? Mesela bir play gruba götürülüyor. İşte okullar var ya hani böyle jimnastik yapsın, işte el becerisi, müzik falan. Ben dolayısıyla bunları da götüremedim. Duydukça bunları. Yani götüreceksin sonra çocuğun 10 gün ateşli yatacak. Hani değer mi diyorum. Bir yandan tabii çocuğun kesinlikle sosyalleşmesi gerekiyor. Böyle bir dilemma bu. Ben işlerimin yoğunluğundan dolayı ister istemez götüremeyen tarafta kaldım öyle söyleyeyim. Ama eğer çalışmayan bir anne olsaydım muhtemelen ben de götürdüm. Ve sonra tabii ki çilesini çekerdim yani. Ama yani 2 yaşına da okula başlayınca da zaten şu an bizden bir yaş büyük olan arkadaşlarım, çocukları diyorlar ki 2 gün okula gidiyor, 10 gün hasta yatıyor. Çok zor yani gerçekten çok zor bir dilemma. Herhalde burada kilit hasta olan çocuğunuzu okula göndermezseniz diğer çocuklara bulaşmaz. Aslında çok basit bir şey ama inanın playgroup'ta bile Lidya'yı ben 1-2 kere götürebildim playgroup'a. İyi bir okulun playgroup'una. Bir tane dadısıyla gelmiş bir çocuk vardı ve çocuk bildiğiniz öksürüyor ve şey vaziyette yani çok hasta. Mesela baktım şöyle ben olsam hocaların yerinde de almamaları lazım. Yani hasta çocuğu sınıfa almayacaksınız. Çünkü diğerlerin hani suçu ne? Neticede bir hasta çocuk evden dışarı çıkarılmamalı. Sadece hasta çocuk değil bu arada. Yani hasta insan, grip olan kimse aslında eğer imkanı varsa evde kalıp iyileşmeli ki diğer iş yerine, diğer sınıftaki arkadaşlara bulaştırmamalı. Yani çok zor bir şey değil bu aslında ama işte biraz insanlar bunu yapmıyor. Yani COVID'li insanların bile dışarı çıktığını veya ailesine COVID olup çocuklu ortamlara gelip söylemediklerini falan düşünürseniz gerçekten bunlar masumiyle kalıyor. Ama yine bu hepimizin gündemi, yani tüm dünyada 2 senedir hastalıklar, gripler, salgınlar. Bu da biraz tabii etkiliyor insanların kararını. Ama ben çocuğun evde, çocuğa kreatif şekilde zaman geçirtemiyorum artık. Çünkü ben evden çalışan bir anneyim. Dolayısıyla çocuğa, yani bizimki tabii çok alışkın olduğu için buna kendi oynuyor ediyor ama ben istiyorum ki bir hoca eşliğinde kendi iyice geliştirici oyunlar oynasın, arkadaşları olsun. Dolayısıyla ben Allah nasip ederse 2 yaşını doldurduktan sonraki ilk eğitim, öğretim döneminde okula vermeyi planlıyorum. Ama bu tamamen annenin tercihi, dediğim gibi. Hiç vermeyen var. 4'e kadar, 4 yaşına kadar falan veren var. Ben nasip olursa vereceğim, kısmetse. Çalışma ve bebek çok soruluyor. Şimdi hazır ondan konu açılmışken. Çalışan, yani evde çalışmakla ilgili tamamen full bunun üzerine bir bölüm yapacağım. Evde çalışan annelere taktikler ve tüyolar vereceğim. Bununla ilgili bir süredir araştırma yapıyorum. Tabii ki kendim ilk elden tecrübeliyim ama hani mükemmel şekilde başarıyorum diyemem, hiçbir konuda olmadığı gibi. Ama hani başka ne yapıyormuş? Bunu merak ettiğim için her konuda bunu araştırdım. Hatta şu anda Instagram'da sordum da. Ama sadece burada çocuğu olanlar değil, yani herkes için aslında aynı şey geçerli. Evde, herkesin evinde biraz ilgisini dağıtacak şeyler oluyor. Yalnız kalmak zor. Artı bir de bebek varsa daha da zorlaşıyor tabii. Bununla ilgili ayrı bir bölüm yapacağım. Ama çocukla çalışmak, yani çalışan anne olmak diyeyim, yani gerçekten zor bir şey. Ama bizim ailenin bütün kadınları çalışan kadınlardı. Hepsi, anneannem dahil hepimiz, yani çok şükür. Hepsi, herkes üniversite mezunu. Annem kimya mühendisi. İşte teyzem devlet tiyatro sanatçısı, zaten onu tanıyorsunuzdur biraz. Dolayısıyla bizim ailedeki kadınlar hep rol model olarak çalışan kadınlar. Bizim ailede çalışmamak garip, yani karşılanır bir kadın olarak. Bundan dolayı ben de yani kendim bildim. Yani üniversiteden mezun olduğum günden beri zaten çalışıyorum. Yapımda var, yani duramıyorum. Ama şu açıdan tabii ki ben şanslıyım, çünkü neticede kendi işimi yapıyorum ve kendi işimi yaptığım için çalışma saatlerimi ayarlayabiliyorum, bazen zor olsa da. Ne bileyim, toplantılarımı işte o saatleri toplayabiliyorum vesaire vesaire. Benim işim yani evden çocuk, bir yandan çocuk bakıp bir yandan çalışmaya müsait, ama biliyorum ki böyle olmayan insanlar var. Ben çok tabii aşırı sosyal değilim. Bayağı sosyalim son 2 senedir bu Covid'den dolayı. Çok fazla dışarı çıkamasam da, ama şeyde sosyal medya demeyeyim de internet dünyasında. Tabii ki hamileliğim döneminde pandemiye denk geldiği için konuşacak insan bulamayınca internette geziyordum. Ve bazı forumlar var böyle, işte anne bebekle ilgili konuşulan falan. Orada mesela okuduğum şeyler, yani onları okuduğum zaman, kendimi onların yerine, o insanların yerine koyduğum zaman oldukça, yani hep sordum yani ne yapardım, ben olsam ne yapardım. Şu mesela, bir yerde işte öğretmen mesela yani gitmek zorunda işini, anlatabildim mi? İşte 6 ay mı izin veriyorlar galiba, 6 ay sonra dönmek zorunda. Bakıcı yani tutabilecek bir maddi durumu yok. Öyle zor ki, yani şimdi o durumdaki insanlar kalkıp da buradan akıl vermek gibi bir hadsizlik yapmak istemiyorum açıkçası. Yani akıl vermek zaten hiç haddime değil. Hani ben kendi tecrübelerimi, bilgilerimi paylaşıyorum. Objektif bilgilerimi ve kendi tecrübelerimi burada. Ama eğer yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer tabii ki fırsatınız, imkanınız varsa işinizi biraz daha evden çalışmaya çevirebilirsiniz. Bebekle beraber daha rahat çalışmak istiyorsanız. Buna imkanınız yoksa tabii ki aileden destek isteyebilirsiniz. Veya iyi bir işte okula verecek, kreşe vereceksiniz veya bakıcı tutacaksınız çocuğunuza. Bu şekilde ancak tabii ki çalışabilirsiniz. Ama bir insana çocuğu bırakmak gerçekten çok zor. Hele el kadar bebeği. Umarım buradan bütün dışarıda, yani full time dışarıda çalışmak zorunda olan annelere buradan sevgilerimi gönderiyorum. Benim için onlar çok daha farklı bir yerde, öyle diyeyim. Gerçekten çok zor bir şey yapıyorlar. Eminim akıllar evde kalıyor, işte sütünü sağanlar, yani ne hikayeler var ve ben bunların hepsini okudum. Gerçekten İngilizce'de bir tabir vardır. Türkçe'de gerçekten böyle bir tabir yok ama şimdi öyle konuşmayayım. İngilizce bir tabirle. Ama söyleyeyim yani sizin hani kalbinizi hissediyorum. Gerçekten sizi düşünüyorum yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani evden çalışma imkanı olan herkes evi zaten çevirmiştir diye düşünüyorum anne bebek. Yani ama çalışın yani çocuğunuza çalışan anne rol modeli olmak bence çok önemli. Ama evde yani oturuyorsanız böyle bir dönem kendinize seçtiyseniz bu da çok güzel. Ben ilk 6 ay çalışmadım doğumdan sonra. Tabii ki yine kendi işim olduğu için elbette bir yerinden bir şekilde müdahale oluyordum ama yani hiç ona vaktim yoktu. Açıkçası full force yani Lidya'ya uyku eğitimi verdikten sonra ben tekrar işe döndüm diyebilirim. Zor ama bence kadın çalışmalı yani hani mümkünse yani varsa öyle bir ilginiz olan bir alan önceden çalışmasanız bile yine çalışabilirsiniz. Kendinize hobi yani bir yardım kuruluşuna çalışmak bile başarı. Ondan sonra bir hobiniz varsa bunu belki ufaktan bir işe çevirebilirsiniz. Yani bir şekilde bir şey üretmek keyifli bence. Çocuğunuz için de güzel bir şey hani rol model olmanız açısından. Bir de o tarafta o tarafınızı besleyip sonra çocuğunuza daha iyi bir enerjiyle de dönebiliyorsunuz. Bence güzel bu açıdan. Bakıcı demişken gelen çok sorulardan biri de hani dadınız yok mu? Biz geçen yaz tatile gittiğimizde o kadar çok mesaj geliyordu ki bayağı güzel tatil, çok şükür Allah tatiller yaptık geçen yaz ve üçümüz yaptık yani eşim, bebek, ben. Bununla ilgili yaza doğru yine Allah nasip ederse bir şey çekeceğim. Çocuk bebekle tatile nasıl gidilir podcast bölümü çekeceğim. Çünkü hakikaten böyle ayaküstü hani iki dakikada anlatmak yerine daha detaylı bilgi vermek istiyorum. Bunu yapmak isteyen annelere orada. Geçen yaz Instagram üzerinden bana yazanları anlatmaya çalıştım. Instagram'da anlatmaya çalıştım ama evet yani bakıcımız, ben bakıcı tutmak istemedim. Dadı tutmak istemedim. Kendi tercihim bu tamamen. Ben kendi bakmak istedim çocuğuma. Dediğim gibi imkanım vardı. Evden çalışabilecektim. Bu arada pandemiden evvel benim böyle bir kararım vardı. O da enteresan. Sonra pandemi patladı. Hani ben bu kararı verdim. Evden çalışmak bu kadar yaygın değildi. Benim hedefim ilk bir sene evden çalışmaktı. Sonra dönmekti. Hani ondan bir seneden sonra belki bir tutarım bakıcı diyordum hani. Ama ilk bebekken ben bakarım istiyordum. Ama bugünlere kadar geldik çok şükür. Tabii ki evde yardımcımız var. Ama olmadığı zamanlar da oldu bu arada. Kolay değil biliyorsunuz bu işler. Ama yani ben ev işi yapmıyorum ama çocuğuma bakıyorum. Bazen yemek yapıyorum. Eskisi kadar da mutfağa giremiyorum. Çünkü hakikaten tüm enerjimi bebeğime ve işlerime vermek istiyorum. Yani bebek, işler. Bir de kalan zamanlarda işte kendime arada bir kuaföre gidebiliyorsam, işte bir öğlen yemeğim, iş toplantılarım oluyor zaten dışarıda. Onlara gidiyorum falan. Bu şekilde bir hayat düzeni kurdum. Ve şu ana kadar mutluyum. Ama işte okula gittikten sonra belki biraz daha virtual değil de gerçek olarak toplantılara işte yani yine bu arada gerçekten gidiyorum tabii ki haftada birkaç kere öğlen yemeklerim oluyor toplantılı öğle yemeğim oluyor veya işte bir kahveli toplantım oluyor veya ofiste benim birkaç işim olduğu için hani böyle dışarıda güzel mekanlarda yapılan kahveli toplantılar da olabiliyor. Bayağı ofiste böyle saatlerce sabah köründe gidip çalışılan şeyler de olabiliyor. Onları da yapıyorum ama bölüyorum yani zamanımı. Önceden günde 4 toplantı yaparken şimdi haftada 1-2 toplantı yapabiliyorum tabii ama yani fiziki. Zoom üzerinden veya şeyden çok tabii yapılabiliyor. Bu şekilde idare ediyoruz yani. Hala da istemiyorum yani bakıcı veya dadı. Ben bunu tabii ki hani mükemmel annelik örneği olayım falan diye değil yani bu yanlış anlaşılmasın. Hani bakıcısı olup beni dinleyen anneler kesinlikle yanlış anlamasın. Tabii ki bence kesinlikle bir gereklilik aslında. Yani çok çok zor öbür türlüsü ama ben yapamıyorum. Yani denedim bu arada. Bebek 2 aylıkken denedim. Dedim ki yani biz aklım kaçıracağım herhalde. Yani yardıma ihtiyacım var dedim. Ve denedim ama olmadı. Kötü sonuçlar verdi. 2 tane denemem oldu. Yok yani hani ben iyi insanlara denk gelmedim. Ben çok kötü insanlara denk geldim diyeyim ama eminim. Ama etrafımda görüyorum yani çok iyi insanlara denk gelen arkadaşlarım da var. Dolayısıyla eğer öyle biri bakıyorsa çocuğunuza, size yardımcı oluyorsa ne kadar mutlu. Şükredin. Değerini bilin. Ve o şekilde devam edin hayatınıza. Ama bulamıyorsanız bir türlü işte kötü tecrübe yaşıyorsanız da imkansız değil ki çocuğunuza bakıp bir yandan hani hayatınızı devam ettirmek. Hani bunu da bilin buradan söyleyeyim. Çünkü bana böyle olamaz imkansız başarıyorsun diyenler falan oluyor. Ama 2-3 çocuk bakan anneler de var yani. O yüzden hani yapabilirsiniz. Zor bir şey değil. Biraz programlı olup çocuğunuzu da tabii ki çocuğunuzun işte uyuması lazım vesaire. Hani bunları da ayarladınız mı? Yaparsınız yani, onda bir sıkıntı yok. Bir diğer soruda en çok gelen yemekle ilgili. Yani çocuğum yemek yemiyor. Çocuğunuz yemek yiyor mu? Vallahi çocuktan, bence bu biraz herhalde yapı işi çocuktan çocuğa. Biraz da şeyle alakalı ya. Çocuklar düzeni çok seviyor. Bunu hep söylüyor da bebekler daha doğrusu. Bebekten itibaren bir düzen sever bu bebekler. Biraz çocuğu da nasıl eğitiyorsanız, nasıl alıştırıyorsanız öyle gidiyor. Mesela bizim evde çok yani az karbonhidratlı yediriyorum ben. Düzeni var. Yani genelde sebze yemekleri yiyor. Yanında işte yani kıymalı sebze yemeği yiyor. Bakıyorum o ara çok et yediyse işte bir öğününü sebze yemeğiyle geçiştiriyorum. Zaten bunların şeyleri var yani, doktor söylüyordur zaten size de günde ne kadar kıyma yemesi gerektiğini, mesela et yemesi vesaire. İşte balığını iyi yediriyorum bilmem ne. Ama yani bu sizin biraz nasıl yetiştirdiğinize de bağlı. Mesela anneanne evine gidince bizimki her anneanne evinde olduğu gibi bence veya işte babaanne evinde. Tabii ki biraz şımarıklıklar olabiliyor. Anneanne işte börek yediriyor filan. İşte ne bileyim poğaça yediriyor. Tabii ki çocuk o lezzetleri aldıktan sonra oturup da karnabahar yemeği yemekte biraz zorlanabiliyor. Burada ailenize konuşun. Yapmasınlar. Bizimkiler ama yani bizimkiler pek çare etmiyor ama yani ben o zamanlar mesela bir iki gün anneanne ve dedeyle olup hani onları yiyorsam sonra dönüş şeyimizde döndüğümüz zaman normal düzenimize evet biraz zorlanıyoruz biz de. Ama bunları azaltırsanız, biraz ailenizden rica ederseniz bu konuda destek olmalarını, çocuklar yine normal yemeklerini yiyebiliyorlar. Ama siz çocuğun eline mesela şöyle örnek vereyim ben size. Dide meyveyi çok seviyor. Tatlı tat olduğu için bence. Bebekler tatlıyı çok sever. Yani tatlı tadını. Mesela biz kahvaltıda önceden, ben normalde kahvaltısını işte yumurta, peynir yiyorum diye. Ve yanında da bir tane işte meyve koyuyordum. İşte yazınsa işte çilek falan, beri ailelerinden bir şeyler veya şeftali falan. İşte kışın önceden armut, elmaydı. Şimdi pek sevmiyorlar. Bebeklikte veriyorduk yani yeni ek gıdaya geçtiğimizde. Ama şimdi muz yiyor, işte kivi yiyor falan. Ve şey, yaban mersini alıyorum taze. Onu yediriyorum falan. Şimdi meyveyi gördüğü zaman tabii ki yumurtayı yemeyi kesmişti çocuk bir dönem. Biz de onu gizliyorduk. Hemen önüne çıkartmıyorduk. Önce onu yiyordu, sonradan çıkartıyorduk. Mesela şu ara hani dönem değişiyor. Şu ara umurunda değil. Yani yumurtasını da bayılarak yemek istiyor. Ama bir ara yumurtadan nefret ediyor. Mesela bizimki bir süre sonra beyaz peynir yemek istemedi. Ben şöyle bir şey buldum. Bir dilim tost ekmeğini ikiye bölüyorum. Arasında beyaz peynir tost yapıyorum. Onu böyle kare kare kesiyorum. Koyuyorum onu ister çatalıyla ister eliyle. Onu o şekilde yiyor. Beyaz peynir normalde çünkü bayağı direnmeye başladı. Ben de böyle bir çözüm buldum. Yani çareler tükenmez. Çocuğunuzu bir şekilde yedirirsiniz. Bir tek burada uzun süre emziren arkadaşlarımın çocuklarına ben çok şey duydum. Hani süt içmekten, hani meme emmekten yemiyorlardı. Valla bu biraz yani ben o kadar, ben 17 ayda bıraktım emzirmeyi. Ve bizde öyle bir sorun yaşanmadı. Çünkü ben zaten son 17 ayda bıraktım. Son 2 ay falan herhalde sadece sabah emziriyordum. Dolayısıyla bize bir öğün yerine geçmiyordu süt. O biraz sorun yani. Hele 1,5 yaştan sonra. O aklınızda olsun. Yani çocuk bir yemeklerden besin almak zorunda. Sadece anne sütü kesinlikle yetmiyor. Dolayısıyla süt belli bir, özellikle 1 yaşından sonra süt yemeğin yerine geçmediğini bilerek davranmak lazım. Ona göre belki stoklarsınız sütünüzü. Hani çocuk biraz şeyden yemeklerinin yemesi gerektiğinden onu bir şekilde anlatmak lazım. Bu şekilde yemek konusu da ben dediğim gibi belli başlı soruları seçtim. Kaç soru cevapladık? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 soruymuş. Ben 5, 6 zannediyordum. 7 soru cevapladık bu bölümde. Umarım faydalı olmuştur. Bana dediğim gibi sorularınızı hep gönderebilirsiniz. Sosyal medya kanallarından, e-mailim olsun, işte DM atabilirsiniz Instagram üzerinden. Sorularınızı her zaman cevaplamaya hazırım. Zaten anda da cevapladığım oluyor fırsat bulabilirsem. Olmazsa da podcast'te gerçekten planlıyorum bunu. 2 ayda bir falan bir bölümü soru cevaba ayıracağım. Bugün genel konuları, en çok gelen soruları topladım. Daha spesifik sorularınız varsa belki başkaları da vardır. Sormaya çekiniyorlardır veya bana ulaşamamışlardır. Bir şekilde buradan onlar da duyabilir. Bir teşekkürüm var. O da şu. Bana bu ara çok fazla Instagram'dan mesaj geliyor. Sizi şeyde gördük işte podcast'ınızı, podcast application'larında gördük. Ve oradan geldik hani Instagram'a deyip. Hani bana sağ olun yani güzel sözlerinizi gönderiyorsunuz. Bazen sorularınız oluyor, onları soruyorsunuz. İnanılmaz mutlu oluyorum. Gerçekten podcast'ten beni keşfedip Instagram'a gelenler bir farklı mutlu ediyor diyeyim. Ayrı demeyeyim çünkü Instagram'dan takip edenler benimle beraber aslında yıllardır varlar. StylishTimes.net isimli blogum 11. senesi doldu. 2010 Kasım. Düşünün, o tarihten beri beni takip eden insanlar var. Onlar tabii yeri çok ayrı bende. Ama podcast'ten gelenler de yeni insanlar, yani onu bir değişik geliyor. Farklı bir mecradan geliyorlar. Onlara da buradan teşekkür etmek istedim. Tabii ki beni dediğim gibi eskiden beri ne yapsam takip edip destekleyen herkese de tekrar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu sizlere elimden geldiğince tecrübelerimi anlatmaya çalışıyorum. Sohbet ediyoruz. Çocuğu olmayıp beni dinleyen de çok olduğunu biliyorum. O mesajları da alıyorum. Ve çok mutlu oluyorum. Umarım bu bölümü de sevdiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.